Ayrım 15, Bir Serçe Düştü, Wilbur Smith, sayfa 126. Sean çalışma odasının kapısında durup gözlerini odanın içinde gezdirdi. Buraya girmek yine her zamanki gibi zevk veriyordu ona. Bahçenin çiçeklerine bakan cam kapılar açıktı, havuzların fıskiyeleri görünüyordu. Ama kalın duvarlar odayı öğle sıcağında bile serin tutmayı başarıyordu. Masanın başına yürüdü. Masa koyu renk tahtadan masif ve cilalıydı. Bu karanlıkta bile parlıyordu. Döner koltuğa oturdu. Derinin kendi ağırlığıyla esneyişini hissetti. O gün gelen mektuplar sağ taraftaki gümüş tepsi içinde bekliyordu. Onları görünce içini çekti. Kentteki merkez büronun baş görevlisi ne kadar dikkatli elerse elesin, yine de hiçbir zaman yüzün altına düşmüyordu bu masada bekleyen mektupların sayısı. Onları açma işini biraz ertelemek için koltuğu döndürüp odanın çevresine bir daha bakındı. Odanın çizim ve dekorunu bir kadının yaptığına inanmak güçtü. Erkeğini çok seven, çok iyi anlayan, onun en küçük kaprisini ve hayalini önceden kestiren bir kadın olursa o başka tabii. Kitapların çoğu koyu yeşil ciltliydi. Sırtlarında yaldız bir yaprak ve Sean'ın amblemi vardı. Bu kurala uymayan kitaplar yerden tavana kadar yükselen üç rafta toplanmıştı. Bunlar Afrika'yı çeşitli açılardan anlatan bir takım kitapların ilk baskılarıydı. Biri Londra'da, diğeri Amsterdam'da bulunan iki acenta, Sean adına bu tür kitapları arayıp bulma yetkisine sahipti. Stanley, Livingstone, Cornwallis Harris, Burchell, Munro ve diğer tüm Afrika kâşif ve avcılarının imzalamış olduğu kitaplar vardı. Kitap rafları arasında kalan lambri duvarda ilk Afrikalı ressamların tabloları asılıydı. Bainsler dikkati çekiyordu. O coşkun renkler, saf, hemen hemen çocuksu çizgileriyle çekmemelerine de olanak yoktu. Bir tanesi klasik oymalı bir çerçeve içindeydi. Üzerinde sunu yazısı okunuyordu. Dostum David Livingstone'a, Thomas Baines'den. Tarihle ve geçmişle olan bu bağlantılar Sean'ın içini ısıtırdı hep. Tatlı bir hayale daldı. Puf halılar gerçi ayak seslerini yok ediyordu ama parfümün kokusu da yeterliydi Sean'a onun geldiğini anlatmaya. Koltuğun yanında duruyordu, incecikti, dimdikti, genç bir kız gibi. Gary ve Jan'la bahçeyi dolaşıyorsun sanmıştım. Ruth gülümsedi, yıllar önce ilk karşılaştıkları zamanki kadar genç ve güzel göründü. Odanın serin loşluğu, göz kenarlarındaki kırışıklıkları, saçlardaki gümüş rengi telleri iyi saklıyordu. Saçlarını geriye doğru çekmiş, ensesinde bir kurdeleyle tutturmuştu. ''Beni bekliyorlar ama bir dakikalığına kaçayım da istediğim bir şey var mı diye bakayım.'' demiştim. Sean açılmayı bekleyen mektuplara bakarak ''Bir iki saate ihtiyacım var.'' dedi. ''Aslında senin bir yardımcıya ihtiyacım var Sean.'' Puro'yu alıp dikkatle kesti. Bu sırada Sean homurdandı. ''Bu gençlere güvenilmez ki.'' Karısı güldü. Puro'yu onun dudakları arasına yerleştirdi. ''İhtiyar peygamberler gibisin.'' Kibriti çaktı. Puro'ya uzatmadan önce kükürtü uçsun diye havada salladı. ''Gençlere güvenmemek yaşlılık belirtisidir.'' ''Sen yanımdayken sonsuza dek genç kalırım ben.'' Bunca yıldan sonra hala zorluk çekiyordu iltifat ederken. Kadın yüreğinin sevgiden şiştiğini hissetti. Bunu söylemenin ona ne kadar zor geldiğini biliyordu çünkü. Çabucak eğilip onu yanağından öptü. Sean'ın kaslı kollarından biri bir anda beline dolandı, onu kucağına oturttu. ''Fazla atak genç bayanların başına neler gelir biliyorsun değil mi?'' diye sordu. Gözleri yaramaz yaramaz parıldayarak sırıttı. Ruth yapmacık bir korkuyla ''Sean'' diye itiraz etti. ''Hizmetçiler, konuklarımız.'' Dudaklarında hala onun öpüşünün sıcaklığı ve ıslaklığıyla kurtulmak için mücadele etti. Eteğini saçlarını düzeltti. ''Ben bu dalanın biriyim.'' Başını üzgün üzgün salladı. ''Sana her seferinde güvenirim.'' Birbirlerine gülümseyip bir an kendilerini sevgileri içinde kaybettiler. ''Konuklarım!'' diye hatırlattı Ruth birden, eli ağzına doğru gitti. ''Çayı saat 4'te versem sana uygun mu? Gölün orada içeriz, hava çok güzel.'' O gittikten sonra Şam bir dakika kadar açık duran kapılardan bahçeye baktı. Sonra içini çekerek posta tepsisini önüne doğru kaydırdı. Hızla ama dikkatle çalıştı. Gerekli talimatı her mektubun köşesine kurşun kalemle yazıp altına SC diye ekledi. Olmaz ama nazik yazın. SC. Geçen yıl kaça almışız bana bildirin. Bu sevkiyatı da banka garantisi gelene kadar erteleyin. SC. Bu neden bana geldi? Barnes'a yollayın. SC. Atkinson'un görüşünü bildirin lütfen. SC. Konularda mektupları yazanlar kadar çeşitliydi. Mektuplar politikacılardan, yatırımcılardan, iktisatçılardan, ricaları olanlardan, eski dostlardan, dilenenlerden geliyordu. Her türlüsü vardı. Mühürlü bir zarfı eline aldı, bir an baktı. Ne üzerindeki adı tanıyordu ne de olayı hatırlıyordu. Mark Anders, Natal Motors, Batı Caddesi, Durban. Süslü bir yazıyla yazılmıştı zarfın üzeri. Bu ancak generalin kendi el yazısı olabilirdi. Birden o mektubu ne zaman yolladığını hatırladı. Zarfın üzerine gitti, adres bırakmadı, gönderene iade diye yazılar eklenmişti. Şan prosunu ağzının köşesine kıstırdı. Zarfı gümüş bir açacakla açtı. İçindeki kartın üzerine alayın amblemi yıldız kabartmayla işlenmişti. Komutan ve Natal Süvari Birliği üyeleri, Sayın Mark Anders'in Old Fort'ta düzenlenecek akşam yemeğine şeref vermesini. Sean delikanlının adını aradaki boşluğa kendi eliyle yazmış, altına da lütfen gelmeye çalış, SC diye bir not eklemişti. Şimdi ise geri gelmişti zarf. Sean kaşlarını çattı. Planlarında en ufak bir aksama oldu mu hep böyle sabırsızlanır, canı sıkılırdı. Kartı da zarfı da öfkeyle çöp sepetine attı. İkisi de oraya düşmedi, halının üzerine doğru uçtu. Ruhsal durumunun değiştiğini görünce kendisi de şaştı. Gerçi çalışmaya devam etti ama durmadan homurdanıyor, mektuplara eklediği notlar giderek dikenli sözlere dönüşüyordu. ''Bu adam ya budala ya sahtekar ya da ikisi birden. Ona dünyada bu kadar önemli bir görev teklif etmem. Aile dostluğuna rağmen. S.C.'' Bir saat kadar sonra mektupları bitirmişti. Odada puro dumanından sisli gibiydi. Koltuğunda arkasına yaslandı, yaşlı bir aslan gibi gerindi. Sonra duvardaki saate bir göz attı. 4:05 vardı, ayağa kalktı. Halının üzerinde duran kart yine gözüne ilişti, eğilip elini aldı. Kapıya yürürken bir kez daha okudu. Kartonun kenarını avucuna vurdu, topallayarak güneş ışığına çıktı. Çimenler üzerinde ilerledi. Çardak gölün ortasına kurulmuş bir adanın üzerindeydi. Çayırlardan oraya bir köprüyle geçiliyordu. Sean'ın ev halkı ve konukları oraya toplanmışlardı bile. Gölgedeki masanın çevresine oturmuş konuşuyorlardı. Çevrelerinde yaban kazları bağırışarak onlardan bisküvi ve kek istiyorlardı. Storm Courtney babasının gelmekte olduğunu görünce bir sevinç çığlığı kopardı. Masadan fırlayıp köprüyü uçarak geçti. Onu daha gölün kıyısına varmadan karşıladı. Sean onu kolayca havaya kaldırdı. Hala bebekmiş gibi. Öpüşürlerken kız babasının kokusunu içine çekti. Hayatta en sevdiği kokulardan biriydi o koku. Kurumuş toprağa düşen yağmurun kokusu, karların ya da denizin kokusu gibi bir şey. Babasının eski cilalı derilere benzer bir losyonu vardı. Sean onu yere bırakınca kol kola girip adımlarını birbirine uydurarak ilerlediler. ''Öğle yemeği randevun nasıl geçti?'' diye sordu Sean kızına. Kız gözlerini yuvalarında döndürdü, sonra kısıp baktı. ''Kibar bir genç aslında'' dedi Sean ciddi bir sesle. ''Mükemmel bir genç.'' ''Ah baba, senin aslında demek istediğin o genç beyinsiz ve sıkıcı.'' ''Küçük hanım, delikanlının Rolls'ta okuduğunu ve babasının baş yargıç olduğunu sana hatırlatmak isterim.''
''Biliyorum, biliyorum ama baba adamda zinc yok.''
Sean bir an şaşaladı. ''Peki zinc neymiş sorabilir miyim?''
''Zinc'i tanımlamak olanaksız'' dedi kız ciddi ciddi. ''Ama sende var. Ömrümde tanıdığım en zinc'li adamsın.''
Bu söz üzerine Sean ona vereceği babaca öğütlerin dudaklarında eriyip yok olduğunu gördü. Başını iki yana sallayarak kızına sırıttı. ''Bu yağ çekmeleri yutacağımı sanmıyorsunlar herhalde değil mi?''
Hiçbir zaman inanmazsın zaten. Ama Payne Bros tam 12 tane orijinal Patu modeli getirdi. Patu bu yıl çok moda.
Sean homurdandı. Paris'in makyavelist modacıları kadınları delirtip vahşi, barbarca renklere sarıyorlar ve... Storm zevkle kıkırdadı. Eğer Charles Louis Charles tüccarsa ben neyim acaba diye sordu merakla.
Sen arazi sahibisin, kraliyetin bakanısın, generalsin, kahramansın, dünyanın da en zinkli adamısın.
Anlıyorum, gülmesini tutamamıştı. Demek pozisyonumu korumam gerek. Bay Payne'e söyle de faturayı bana yollasın. Storm onu bir daha kucakladı, sonra elindeki kartı ilk olarak gördü.
Ah, bir davetiye mi geldi?
Sana değil kızım, ama kız kartı elinden kapmıştı bile. İsmi okuyunca yüzündeki ifade değişti, birden sessizleşti, sindi.
Bunu o satıcıya mı yolluyorsun?
Sean kaşlarını çattı, keyfi yine kaçmıştı. Yollamıştım, iade edildi, çıkıp gitmiş, adresle bırakmamış.
General Smith seninle konuşmak için bekliyor.
Kız çaba göstererek tekrar gülümsedi, olduğu yerde sıçradı.
Haydi çabuk olalım.
Durum ciddi Sean, örgütlenmiş durumdalar. %100 çatışma aradıklarına hiç kuşku yok.
Jan Christian Smuts bisküviyi parmakları arasında kırıp ördeklere fırlattı. Onlar gürültüyle kapışır, kanatlarıyla suları sıçratırken Sean sordu.
Kaç beyaz işçi çıkarıyorlar?
Smuts başlangıçta 2000 dedi. Herhalde toplam 4000 kadar olacak. Ama asıl niyet bunu yavaş yavaş yapmak. Siyahlar onların yerini almaya eğitildikçe yani...
2000 diye mırıldandı Sean. İşsiz kalacakların karılarını, çocuklarını düşünmeden edemedi. Yaşlı anaları, bakmak zorunda oldukları başkaları. 2000 kişinin işsiz kalması bir aylı acı ve yoksulluk demekti.
Sen de benim gibi hiç hoşlanmadın.
Zeki küçük adam onun düşüncelerini okuyordu. Muhaliflerin ona kurnaz cani demesi boşuna değildi.
2000 işsiz ciddi bir durumdur.
Sözünün anlamını vurgulamak için sustu.
Ama onlara başka iş bulacağız. Demir yollarında ve Fall Heart sulama projesinde çok işçiye ihtiyaç var.
Sean oradaki madendeki kadar para kazanamazlar dedi.
Doğru.
Jan Smuts bu kötümser düşünceyi sindirmeye uğraştı.
Ama 2000 madenciyi korumak için madenlerin kapatılmasını göze alabilir miyiz?
Herhalde durum o kadar kritik olamaz.
Sean kaşlarını çatmıştı.
Madenciler Odası Başkanı bana o kadar kritik diyor. Görüşünü desteklemek için de rakamlar veriyor.
Sean başını iki yana salladı. Yarı inanmazlıktan, yarı üzüntüden. Bir zamanlar kendisi de maden sahibiydi. Maliyet sorunlarını bilirdi. Ayrıca o rakamlara insanın kendi istediğini söyletebileceğini de bilirdi.
Ayrıca Sean daha başka kalabalık grupların da yaşamlarını o madencilere bağlamış olduklarını sen iyi bilirsin.
Sivri batıcı bir sözdü bu. Daha geçen yıl Sean'ın kerest alanlarından madenlere satış tutarı 2 milyon sterlin olmuştu. Bunu Smuts da bal gibi biliyordu.
Natal Cresta tesislerine kaç adam çalışıyor Sean? 20 bin mi?
24 bin.
Sean bu kısa cevabı verirken bir kaşı hafif havaya kalkmıştı. Başbakan konuşmadan önce gülümsedi.
Başka şeyleri de düşünmek gerek dostum. Onları da ikimiz daha önce konuşmuştuk. Sen kendin bana söylemiştin. Ülkemizin uzun vadede başarılı olabilmesi için siyahlarla beyazların dayanışması, bir arada yaşayabilmesi şart. Servetleri kişilerin yeteneğine göre paylaştırmalıyız. Derisinin rengine göre değil demiştin, öyle değil mi?
Evet diye karşılık verdi Sean.
O konuda dikkatli ve yavaş ilerlemek gerektiğini söyleyen bendim. Şimdi ise sen ayağını sürmeye başladın.
Ama ben sana ayrıca bir sürü küçük adım atmak, bir koca sıçrama yapmaktan daha iyidir de demiştim.
Onu da birisi bıçağı göğsümüze dayamadan yapmak gerek. Kırılmamak için geriye doğru eğilmeyi bilmek gerek demiştim Johnny.
Johnny Smuts dikkatini tekrar ördeklere çevirdi. İkisi birlikte dönüp hayvanlara dalgın bakışlarla baktılar.
''Haydi Johnny'' dedi Sean sonunda. ''Başka nedenler de var demiştin. Bana sıraladığın nedenlerin hepsi ciddi ama çok da acil sayılmazlar. Sen politikacı olduğuna göre en iyisini en sona saklıyorsundur eminim.'' Johnny güldü, öne doğru uzanıp Sean'ın koluna elini dayadı. "Birbirimizi fazla iyi tanıyoruz," dedi. "Öyle de olması gerekir. Birbirimizle yeterince çatıştık. İç savaşın o korkunç günlerini hatırlayınca ikisi de ayılıverdiler. Hem aynı hocanın öğrencileriydik. Tanrı ruhunu şad etsin."
"Şad etsin," dedi Jan Smuts.
İkisi de Louis Botha'yı anımsamıştı. Savaşçı ve devlet adamı. Güney Afrika Birliği'nin mimarı, yeni ulusun ilk başbakanı.
"Haydi," diye diretti Sean. "Öteki neden nedir?"
"Çok basit. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermek durumundayız. Halkın seçtiği temsilciler mi, yoksa kendilerine sendika lideri, örgütlenmiş emeğin temsilcileri diyen bir grup serüvenci mi? Yani daha başka bir deyimle uluslararası komünizm mi?"
"Çok katı ifade ediyorsun."
"Katı zaten Sean, hem de çok katı. Parlamento yeniden toplanır toplanmaz kabineye sunacağım bir takım istihbaratım var. Ama bunları seninle o toplantıdan önce konuşmak istedim. Yine desteğine ihtiyacım var dostum Sean. O toplantıda benimle beraber olmana da ihtiyacım var."
"Anlat bana," dedi Sean.
"Bir kere modern silahlarla silahlanmakta olduklarını biliyoruz. Maden işçilerini savaş komandası olarak eğittiklerini de."
Jan Smuts hızlı hızlı konuştu. Yaklaşık 20 dakika kadar hiç susmadı. Sözlerini bitirdiği zaman Sean'a baktı.
"Ey aziz dostum, benimle birlikte misin?"
Sean geleceğe doğru bakıyordu. Sevdiği ülkesinin bir kez daha bir iç savaşın nefreti ve sefaletiyle inleyeceğini düşünerek acı çekiyordu. Sonunda içini çekti. "Evet," diyerek başını salladı. "Seninleyim, söz veriyorum."
"Sen ve Tugay'ın olarak mı?"
Jan Smuts o kocaman kemikli eli tutup sıktı.
"Devletin bir bakanı ve aynı zamanda bir asker olarak mı?"
"Her ikisi de," dedi Sean, "sonuna kadar."
Marion Little, John Mark'tan gelen mektubu okumak için tuvalete girmiş, kapıyı da kilitlemişti. Ama içindeki sevgi taşıyor, çevresini görmesini engelliyor, başının üzerindeki borudan guruldayarak geçen suların sesini bile duymuyordu. Mektubu baştan sona iki kere okudu. Gözleri nemli, dudakları şefkatle gülümsüyordu. Son sayfadaki imzayı öptü, mektubu özenle katlayıp tekrar zarfına koydu, süt yeninin içine yerleştirdi. Masasına dönerken mektup zaten dolgun olan göğüsleri üzerinde epey bir şişkinlik yapıyordu. Servisin şefi cam odadan ona doğru baktı, sonra göstere göstere kolundaki saate baktı. Servisteki yazılmamış kurala göre doğal ihtiyaçlar hızla giderilmeli, asla günlük iş saatlerinin 4 dakikadan fazlasını almamalıydı. Günün geri kalanı Marion için çok zor geçti. Birkaç dakikada bir göğsündeki çıkıntıya dokunuyor, sır saklıyormuş gibi gülümsüyordu. Sonunda paydos saati geldiğinde ana caddede hızlı adımlarla ilerledi. Tam Bayan Lucy dükkanını kapayacağı sırada soluk soluğa yetişti.
"Ah, gidiyor musunuz yoksa?"
"Gel içeri Marion yavrum. Nasıl senin genç delikanlı?"
"Bugün ondan bir mektup aldım," dedi Marion gururla.
Bayan Lucy gümüş buklelerini salladı, gözlüğünün çelik çerçevesi ardından gülümsedi.
"Evet, postacı söyledi.
Ladyburg pek de büyük bir kent sayılmazdı. Tüm oğullarıyla kızlarının özel yaşamlarına ilgi duyuyordu henüz.
Nasılmış?"
Marion gözleri pırıl pırıl anlatmaya koyuldu. Bir yandan da Bayan Lucy'nin kendisi için ayırmış olduğu 4 takım keten çarşafı gözden geçirdi.
"Çok güzel çarşaflar yavrum, onlarla gurur duyman gerekir. Bunların arasında güzel oğullar doğuracaksın."
Marion tekrar kızardı.
"Size borcum ne kadar kaldı Bayan Lucy?"
"Bir bakalım yavrum, 2 sterlin ve 6 peni ödedin, geriye 30 şilin borcun kaldı." Marion çantasını açtı, içindeki paraları dikkatle saydı. Sonra zihinsel bir mücadele verip pırıl pırıl yarım sterlinlik madeni parayı tezgaha koydu.
"Bu durumda 1 tek sterlin borcum kalıyor."
Kararsızlık geçirir gibi oldu, tekrar kızardı, sonra da hevesle atıldı.
"Bir takımı şimdi alıp gidebilir miyim? İşlemelere başlamak istiyorum da."
"Elbette tatlım," dedi Bayan Lucy hemen. "Üçünün parasını verdim bile, paketi yapayım."
15. ayrımın sonu. Sayfa 134.